Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Good Gut. Türkçe'de iyi bağırsak olarak düşünülebilecek bu kitap, Stanford Üniversitesi'nde mikrobiyota üzerine çalışan Justin ve Erika Sonnenburg'un bağırsaklarımızdaki mikroorganizmaların sağlıkla ilişkisini anlattığı popüler bilim ve beslenme kitabıdır. Kitabın temel amacı. Vücudumuzda yaşayan çok sayıdaki bakteri, mantar ve diğer mikropların yalnızca sindirimde değil, bağışıklık, kilo düzeni, ruh hali ve uzun vadeli sağlıkta da etkili olabileceğini anlaşılır biçimde göstermektir. Yazarlar, insan bedenini tek başına ele almak yerine, insanla birlikte yaşayan mikrobiyal topluluğu da hesaba katan bir bakış sunar. Modern beslenme düzeninin, aşırı işlenmiş gıdaların ve gereksiz antibiyotik kullanımının bu topluluğu yıpratabileceğini savunurlar. Buna karşılık, liften zengin ve çeşitli beslenme, fermente gıdalar ve daha ölçülü hijyen alışkanlıkları gibi uygulanabilir öneriler verirler. Kitap, kesin tedavi vaatlerinden çok, gelişmekte olan mikrobiyom araştırmalarını günlük sağlık seçimleriyle ilişkilendirmeyi hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mikrobiyota. İnsan sağlığının görünmeyen ortak yaşam sistemi olarak ele alınıyor. Kitabın çıkış noktası, bağırsakta yaşayan mikroorganizmaların pasif yolcular olmadığıdır.
Sonnenburglar,
bu topluluğun insanla uzun bir evrimsel süreç boyunca birlikte geliştiğini ve bazı biyolojik işleri insan bedeninin işleyişine eklemlenerek yürüttüğünü anlatır. Mikrobiyota, tüketemediğimiz bazı besin bileşenlerini parçalayabilir. Bağışıklık sisteminin çevresel uyaranlara nasıl karşılık vereceğini etkileyebilir ve bağırsak ekosisteminde zararlı olabilecek türlerin baskınlaşmasını sınırlayabilir. Bu nedenle kitap, mikropları yalnızca hastalıkla özdeşleştiren geleneksel germ anlayışını sorgular. Asıl mesele bütün mikropları yok etmek değil, yararlı ve çeşitli bir ekolojik dengeyi korumaktır. Yazarların kullandığı çerçeve, tek bir mucize bakteri aramaktan farklıdır. Sağlıklı bağırsak fikrini, tür çeşitliliği, mikropların işlevleri ve bu işlevleri besleyen yaşam koşulları üzerinden açıklar. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü aynı gıda ya da alışkanlık herkeste aynı mikrobiyal sonucu doğurmayabilir. Kitap, kişiden kişiye değişen bir ekosistemi kabul ederken, çeşitlilikten yoksun modern yaşamın ortak risklerine de dikkat çeker. Böylece bağırsak sağlığını sadece hazımsızlık konusu olmaktan çıkarır, bütünsel fakat biyolojik temelli bir sağlık meselesi olarak konumlandırır. İkinci olarak, modern beslenme, mikrobiyal çeşitliliği azaltan temel çevresel baskı olarak değerlendiriliyor, The Good Gut. Modern batı tipi beslenmenin bağırsak mikropları açısından neden sorun yaratabileceğini özellikle lif üzerinden tartışır. Bitkisel gıdalarda bulunan ve insan sindirim enzimlerinin tamamen parçalayamadığı lifler, birçok bağırsak mikrobu için besin kaynağıdır. Life alımı daraldığında bu mikropların yaşam alanı ve üretkenliği de daralabilir. Yazarlar bu yüzden yalnızca lif miktarını artırmayı değil, farklı sebze, meyve, baklagil ve tam tahıl kaynaklarıyla lif çeşitliliğini artırmayı öne çıkarır. Amaç, tek tip bir bakteriyi beslemek değil, daha geniş işlevlere sahip bir mikrobiyal topluluğu desteklemektir. Kitap ayrıca et ağırlıklı, doymuş yağ oranı yüksek ve yoğun biçimde işlenmiş beslenmenin mikrobiyota üzerindeki olası olumsuz etkilerine dikkat çeker. Buradaki mantık, günlük menünün bağırsaktaki canlılar için sürekli bir çevre düzenlemesi yapmasıdır. Türk mutfağı açısından düşünüldüğünde kuru fasulye, nohut, mersimek, bulgur, yulaf, mevsim sebzeleri ve çeşitli salatalar bu çerçeveye pratik örnekler sunabilir. Ancak kitap, tek bir ulusal mutfağı ideal ilan etmez. Vurgusu, düzenli olarak bitkisel çeşitlilik kurmak, işlenmiş gıdayı azaltmak ve değişimi sürdürülebilir biçimde yapmaktır. Üçüncü olarak, fermente gıdalar. Probiyotikler ve prebiyotikler aynı şey değildir, kitabın yararlı ayrımlarından biri. Bağırsak dostu olduğu söylenen ürünleri tek bir başlık altında toplamamasıdır. Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında sağlık yararı sağlayabilen canlı mikroorganizmaları ifade eder. Prebiyotikler ise bu mikroorganizmaların yararlanabileceği besin bileşenleridir ve çoğu zaman lifli bitkisel gıdalarla ilişkilidir. Fermente gıdalar, yoğurt, kefir, lahana turşusu ya da benzeri ürünler ise üretim sürecinde mikroorganizmaların rol aldığı gıdalardır. Bir fermente ürünün mikrobiyal içeriği kullanılan yönteme ve ürüne göre değişebilir. Sonnenberg'ler kalıcı iyileşmenin sadece dışarıdan birkaç mikrop eklemekle sağlanamayacağını vurgular. Yeni ya da mevcut mikropların yaşayabilmesi için uygun besin ortamı da gerekir. Bu yüzden yoğurtla muz veya lifli bir öğünü birlikte düşünmek, yalnızca takviye kapsülüne güvenmekten daha tutarlı bir yaklaşım olabilir. Türkiye'de ev yoğurdu, kefir, tarhana ve kontrollü hazırlanmış turşular beslenme kültüründe zaten bilinen örneklerdir. Yine de kitap, fermente gıdaları ilaç yerine koymaz. Özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler. Ciddi sindirim şikayeti olanlar veya düzenli tedavi görenler için takviye ve büyük beslenme değişikliklerinin sağlık uzmanıyla değerlendirilmesi daha güvenlidir. Dördüncü olarak antibiyotik kullanımı ve erken yaşam deneyimleri mikrobiyotanın hassas dönemlerini etkileyebilir, yazarlar. Antibiyotiklerin modern tıbbın vazgeçilmez araçları olduğunu inkar etmez. Bakteriyel enfeksiyonlarda hayat kurtarıcı olabileceklerini kabul ederler. Buna rağmen özellikle gerekli olmadığı durumlarda kullanılan antibiyotiklerin bağırsak mikrobiyotasını geniş ölçüde etkileyebileceğini anlatırlar. Antibiyotik, hedeflenen hastalık etkeniyle birlikte yararlı bakterilerin bir bölümünü de azaltabilir. Kitapta erken çocukluk dönemi bu nedenle özel önem taşır. Yaşamın başlangıcında mikrobiyal topluluk henüz kurulma aşamasındadır. Ve beslenme, çevre, aile, yaşamı ve tıbbi müdahaleler bu süreci etkileyebilir. Emzirmenin mümkün olduğu durumlarda desteklenmesi. Çocukların sıradan çevresel mikroplarla makul ölçüde karşılaşması ve gereksiz antibiyotik talebinden kaçınılması kitabın öne çıkan önerilerindendir. Evcil hayvanlarla ve açık havayla temasın da mikrobiyal çeşitlilik bağlamında ele alındığı görülür. Fakat bu yaklaşım hijyeni tamamen terk etmek anlamına gelmez. El yıkama, güvenli gıda hazırlama, aşılar ve hekim önerisiyle kullanılan ilaçlar önemini korur. Kitabın daha dengeli mesajı şudur: enfeksiyon riskini ciddiye alırken steril olmayı her koşulda sağlıkla eşitlememek gerekir. Antibiyotik kararı da kişisel kanaatle değil, klinik gereklilik temelinde verilmelidir. Son olarak kilo ve ruh hali ilişkisi. Güçlü olasılıklar ile kesin neden-sonuç iddialarını ayırmayı gerektiriyor. Kitabın başlığında kilo ve ruh hali yer aldığı için. Mikrobiyotanın bunları doğrudan yönettiği izlenimi oluşabilir. Sonnenburg'ların anlattığı araştırma alanı gerçekten de bağırsak mikropları, enerji dengesi. Bağışıklık sinyalleri ve bağırsak-beyin iletişimi arasında bağlantılar bulunduğunu düşündüren bulgular içerir. Örneğin, erken antibiyotik kullanımının sonraki kilo artışı ile ilişkisini inceleyen çalışmalar. Mikrobiyal değişimlerin uzun dönemli sonuçları olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Ancak ilişki, tek başına kanıtlanmış neden-sonuç demek değildir. Kilo, toplam beslenme düzeni, uyku, hareket, ilaçlar, ekonomik koşullar ve genetik gibi birçok etkene bağlıdır. Depresyon ve diğer ruh hali sorunları da yalnızca bağırsak üzerinden açıklanamaz ve profesyonel değerlendirme gerektirir. Kitabın en verimli biçimde okunması bu sınırlılığı akılda tutmayı gerektirir. Değeri, karmaşık sağlık sorunlarına tek bir bağırsak çözümü sunmasında değil, beslenme ve çevrenin biyolojideki ihmal edilmiş bir katmanını görünür kılmasındadır. Lif çeşitliliğini artırmak. Gereksiz antibiyotiklerden kaçınmak ve fermente gıdaları dengeli biçimde tüketmek, geniş sağlık alışkanlıklarının bir parçası olabilir. Bunlar tedavinin yerine geçmez. Fakat daha iyi araştırılmış yaşam tarzı ilkeleriyle uyumlu, düşük riskli yönelimler olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak, The Good Gut, bağırsak mikrobiyomu hakkında merak duyan, fakat bilimsel makalelerin teknik diline girmek istemeyen okurlar için uygun bir başlangıç kitabıdır. Beslenme, bağışıklık, antibiyotik kullanımı ve çocukluk dönemi çevresi arasındaki ilişkileri tek bir çerçevede görmek isteyenler. Kitaptan özellikle fayda sağlayabilir. Sağlık çalışanları için temel kaynak yerine geçmez. Ancak danışanların ya da toplumun mikrobiyota konusunda neden bu kadar ilgili olduğunu anlamaya yardımcı bir popüler bilim metni olabilir. Sindirim sistemi hastalığı, yeme bozukluğu, depresyon veya kilo sorunu yaşayan kişilerin ise kitabı tıbbi değerlendirmeye alternatif olarak değil, hekim ve diyetisyen önerilerini tamamlayan bir bilgi kaynağı olarak okuması gerekir. Kitabın pratik katkısı, okuru pahalı ve iddialı ürünlere yöneltmekten çok, günlük beslenmenin mikrobiyal sonuçlarını düşünmeye davet etmesidir. Daha fazla bitkisel çeşitlilik, yeterli lif, uygun fermente gıda tüketimi ve antibiyotiklere temkinli yaklaşım gibi öneriler uygulanabilir bir temel oluşturur. benzer bağırsak sağlığı kitaplarından ayrıldığı nokta. Yazarların mikrobiyota araştırmalarının içinden gelmesi ve meseleyi yalnızca sindirim rahatlığı ya da tekil takviyeler üzerinden anlatmamasıdır. İnsan bedenini mikroplarla birlikte çalışan bir ekosistem olarak ele alır. Bununla birlikte kitabın yayımlandığı dönemden sonra alanın hızla geliştiğini hatırlamak önemlidir. En iyi okuma biçimi, önerileri kesin hüküm değil, bilimsel merakı ve daha bilinçli alışkanlıkları destekleyen bir çerçeve olarak değerlendirmektir. Destek olmak isterseniz Justin Sonnenburg kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.